Ayrım 13.
3 ay geçmişti aradan ve ben bana verilenle yetinmemeye başlıyor, içimde tutuşan tutkuları Henriette'nin bedenine de geçirmek için hafif hafif elini okşuyordum. Ne var ki Henriette yeniden Madame de Morzov oldu, elini çekti. Birkaç damla yaş aktı gözlerinden, bunu gördü, elini dudaklarına götürerek ılık bir bakışla baktı. Böyle bir hareketin bana da gözyaşlarına mal olduğunu iyi bilmelisiniz dedi. Bu kadar çok isteyen dostluk tehlikeli bir dostluktur. Kendimi tutamayarak patladım, sitemler yağdırdım üstüne. Acılarımdan bahsettim. Bu acılara katlanabilmek için istediğim ufak desteği söyledim. Benim yaşımda bir insanın duygularının gerçi tamamıyla ruh olduğunu ama böyle bile olsa ruhun da bir cinsiyeti olduğunu, belki ölebileceğimi ama dudaklarım kapalı olarak ölmeyeceğimi söylemek cüretini gösterdim. Mağrur bakışıyla susmamı buyurdu bana. Bu bakışta Kakuken'in "Ya ben? Sanki ben gülden bir yatakta mı yatıyorum?" sözlerini okur gibi oldum. Kim bilir, yanılmışımdır belki de. Frasbel'in önünde ona mutluluğumuzu bir mezardan çıkaran o düşünceyi yüklediğim günden beri kaba bir tutkuyu gizleyen dileklerle onun ruhunu lekelemekten utanıyordum. Söze o başladı. Tatlı bir dille her isteğimi yerine getirmenin mümkün olamayacağını, bunu aklıma koymam gerektiğini söyledi. O bunları söylerken anladım ki dediğinin aksini yapacak olursam aramızda büyük uçurumlar açılacak. Başımı eğdim. Devam etti sözlerine. Tanrı'yı da insanları da gücendirmeden bir kardeşi sevebileceğine dini bir kanaati olduğunu, bu bağlılığı iyi kalpli Saint Martin'in dediği gibi dünyanın can alıcı noktası olan tanrısal aşkın gerçek bir işareti saymakta zevkli bir taraf bulunduğunu ekledi. Ben onun için günah çıkaran bir papaz gibi bir aşıktan az, bir kardeşten fazla bir şey olamayacaksam artık bir daha görüşmemeliydik. Ve o gözyaşlarıyla yüreğine taş basarak katlandığı bu en taşkın acıları da Tanrı'nın huzuruna götürmek için ölebilirdi. Artık alınacak hiçbir şeyim kalmasın diye gerekenden fazlasını verdim. Bunun cezasını ise şimdiden çekiyorum işte, diye bitirdi sözlerini. Onu yatıştırmak, artık bir daha hiç üzülmeyeceğimi, 20 yaşında olduğum halde onu yaşlı kimseler son çocukluklarını nasıl severlerse öyle seveceğime söz vermek zorunda kaldım. Ertesi gün erkenden geldim. Gri salondaki vazolarda çiçek kalmamıştı. Hemen kırlara, bağlara seyirttim. Çiçekler topladım. 2 demet yaptım ona. Bu çiçekleri hem teker teker koparıyor hem de hayran hayran bakarak renklerle yapraklar arasında bir uyum bulunduğunu, müziki parçalarının seven ve sevilen kalplerde sayısız anılar uyandırması gibi insanın gözlerini kamaştırarak insanın kafasında beliren şiirler olduğunu düşünüyordum. Renk denilen şey ışığın düzene girmiş bir biçimi ise havadaki uyumların bir anlamı olduğu gibi onun da kendine özgü bir takım anlamları niçin bulunmasın diyordum. Jacques'la Madeleine'in yardımıyla üçümüz de sevgilimize bir sürpriz hazırladığımız için mutlu bir halde çiçeklerimizin genel karargahını kurduğumuz son merdiven basamaklarında duygularımı belirtecek şekilde 2 demek yaptım. 2 vazodan taşarak çıkan, dalga dalga dağılan, ortasından da beyaz güller, gümüş kaplı zambaklar halinde dilediklerimin fışkırdığı bir çiçek kaynağı düşünün. Bu taze örtü üstünde peygamber çiçekleri, engerek otları, sevda çiçekleri, nüanslarını göğün maviliğinden alan ve beyaz renkle pek güzel bir uyum tutturan türlü türlü çiçekler parlıyordu. 2 çeşit masumiyet yok muydu burada? Hiçbir şey bilmeyen masumiyetle her şeyi bilen masumiyet. Çocuğun düşüncesiyle kurbanın düşüncesi. Aşkın da arması vardır. Kontes bunu gizlice çözdü. Yarasına dokunulmuş hastanın çığlığını andıran o keskin bakışlarından biriyle baktı yüzüme. Hem utanmış hem de memnun olmuştu. Ama ne büyük bir mükafat vardı bu bakışta. Onu mutlu kılmak, onun yüreğine serinlik serpmek insana ne güç verici bir şeydi böyle. Böylece muhterem peder Kastel'in kuramını aşk alanında uygulayacak usulü buldum. Ve doğu ülkelerinde mis kokulu renklerle yazılmış sayfaların yerini mürekkep hokkasının üstündeki çiçekleri almış bulunan Avrupa'da kaybolmuş bir sanatı Henrietta için yeniden ortaya çıkardım. Duyguları bu güneş kızlarına, güneş altında açılmış çiçeklerin kız kardeşlerine anlattırmak ne büyük zevk. Sonradan Granlü'de rastladığım bir adamın arılarla konuşması gibi ben de kısa bir süre sonra kır çiçekleriyle anlaşıverdim. Fraspel'da geçirdiğim daha sonraki günlerde haftada iki kere bir biyoloji uzmanı değil de bir şair olarak, yani biçimlerinden çok ruhlarını inceleyerek araştırdığım buğdaygillerin her çeşidini gerektiren bu büyük şairane eser üzerindeki uzun çalışmalara yeniden başladım. Bir çiçeği bulabilmek için çoğu zaman uzaklara, su kıyılarına, vadiciklere, kayaların tepelerine, çorak topraklara koşuyordum. Korularda, fidanlıklarda menekşeler topluyordum. Bu gezintilerim sırasında düşüncelere gömülü yaşayan bilginin, uzmanlık konusu tarım türleriyle uğraşan çiftçinin, şehre mıhlanmış zanaatçının, tezgahına bağlanmış tüccarın bilmediği ama bir takım ormancıların, bir takım oduncuların, bir takım düzseverlerin yakın oldukları tatra alışmıştım. Tabiatta insanı etkileyen öyle şeyler vardır ki bunlar ruhsal kavramların en üst noktasına kadar varırlar. İster çiğle ıslanarak elmas parçacıkları gibi parlayan, içinde güneşler oynayan çiçekli bir fundalık, zamanında üstüne çevrilmiş bir bakış için donanmış bir genişlik olsun, ister yıkık taşlarla çevrilmiş, kumla kesilmiş bir köşe, bir çeşit yabanilik, bir incinmişlik, bir ürperticilikle sizi kavrayan, tavşancıl çığlık yükselen bir orman köşesi olsun, ister sıcak, bitkisiz, ufukları çöl ufkuna benzeyen, etekleri sarp, bir yerde yalnız yaşayan ve altın tüyleri yayılan ve vadisinde tek olan tanrıçamın simgesi bir dağ çiçeğine rastladığım çorak bir alan olsun. İsterse üstlerine tabiatın eliyle bitkiden hayvana bir çeşit geçiş anlamı taşıyan yeşil yeşil benekler serpilmiş, bir iki gün içinde canlanıveren ve gök boşluğunda hareket halindeki evrenler gibi içinde bitkilerin, böceklerin kaynaştığı iri su birikintileri olsun. İsterse lahana ikili bahçesi, bağı bostanlarıyla verimsiz çavdar tarlaları arasında yokuşa asılı gibi duran ve küçük insanların hayatını özetleyen sazdan samandan damlı bir kulübecik olsun. Bir kilisenin içine benzeyen ağaçları birer sütunu, dalları birer kemeri hatırlatan, yaprakları arasından ışıklar gölgelerle karışmış ya da batan güneşin kızıllığına bürünmüş bir genişlik beliren, kuş seslerine karışmış mihrabın renkli camları gibi görünen bir yol olsun. Ve sonra bu sık ağaçlı korudan çıkınca kıraç ve nadasa bırakılmış bir toprakla karşılaşırsanız, yakıcı otçukları arasında kara yılanlar görürsünüz. Karınları doymuştur bu yılanların, zarif ve ince başlarını kaldırmış deliklerine doğru kaymaktadırlar. Bu tabloların üstüne bazen hayat dolu su dalgaları gibi yayılan güneş selleri, bazen bir ihtiyarın alnındaki kırışıklıklar gibi kat kat olmuş bulut kümeleri, üstünde uçuk mavi yollar uzanan şaşırtıcı bir sessizliğin içinden tarifsiz uyumlar, ezgiler işiteceksiniz. Belleğimin şimdi kurcaladığı o muhteşem manzara ve benim gözümde insanlığın en zıt dönemlerinin belirdiği bu geçici alegorilere, şairlere özgü o kendini bırakmışlık içinde hayran hayran bakıyordum. Öyle ki Eylül ve Ekim aylarında bana hiç değilse 3 dakikalık bir araştırmaya mal olmayan tek bir demet yapmadım. Şimdi sık sık o günlerde tabiata yayılmış bulunan ruhun anısıyla birleştiririm bu büyük sahneleri. Fundalıklar arasında, çimenler üstünde beyaz elbisesi dalgalana dalgalana yürüyen, vaat edilmiş bir meyve gibi sevda tozlarıyla dolu her çiçekten düşüncesi yükselen sultanımı hala dolaştırırım orada. Hiçbir itiraf, çılgınca duyulan hiçbir tutku, karşılık görmemiş isteklerimin zoruyla beni Beethoven'ın notalarla anlattığı çabaları göstermeye zorlayan bu çiçek senfonileri kadar yayılma gücü taşımamıştır. Bunlar kendi kendine dönüşler ve göğe çıkmak için yapılmış müthiş atılımlardı. Madame de Morzov bunları görünce Henriette oluyordu birden. Durmadan bu çiçek demetlerine bakıyor, onlarla besleniyordu. Kendisine sunduğum demetleri almak için başını gergefinin üstünden kaldırdığı zaman ''Tanrım, ne de güzel şeyler bunlar'' diyor ve onların içine koymuş olduğum düşünceyi okuyordu. Birkaç mısrasına bakarak Sadi'yi nasıl anlıyorsanız, bir çiçek demeti aracılığıyla ruhlarımız arasında meydana gelen haberleşmeyi de öyle anlayacaksınız. Mayıs ayında çayırlarda bütün canlılara döllenmenin sarhoşluğunu veren bir kayıkla dolaşıyorsanız, size elinizi suya daldırma isteğini duyuran, saçlarımızı rüzgara bıraktıran, düşüncelerinize bir orman yeşilliği kazandıran o güzel kokuyu duydunuz mu hiç? Küçük bir ot vardır. Kokulu yonca derler. İşte bu ot, o gizli uyumu sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Hiç kimse etkisine girmeden yanında bulunduramaz o kokulu yoncayı. Onun beyaz ve yollu bir kadın elbisesi gibi olan çizgili, parlak yapraklarını bir demetin içine koyun, tükenmez kokular kaplayacaktır. Utançla ezilmiş tomurcuklar kımıldayacaktır yüreğinizde. Porselen vazonun yayık boynuna, türen bağlarının ak çiçeklerinden yapılmış demetler sarıldığını düşünün. Boyun eğmiş tutsak bir kadının çizgileri gibi olur istediğiniz biçimlerin belirtileri. Ve bu fondan yaprakları pırıl pırıl olan birkaç taze meşe sürgünüyle birkaç eğreti otuna karışan ak çanlı öksüz organlarının helezonları, pembe kayış koparanların ince dalları fışkırıyor. Hepsi de salkım söğütler gibi boyunları bükülmüş, bir yakarma gibi çekingen bir şekilde uzanırdı. Üst tarafta sarı tozlar döken erguvan renkli inci çiçeğinin dağınık bir şekilde çiçeklenmiş, sallanıp duran incecik liflerini görürsünüz. Tarla ve su patüreninin üstlerine kar yağmış ehramlarına, kısır bromların yeşil perçemlerine, rüzgar başağı denen yabani buğdayların uzun sorguçlarına tanık olursunuz. Ve ilk hayalleri taçlandıran, çiçekli saplarının etrafında ışık parlayan ketenlerin yarattığı gri zemin üzerinde hemen seçilen menekşe umutlar. Ama biraz yukarıda, köklerin çılgın dantelası arasında serpilmiş birkaç Bengal gülü, bataklık keteninin sapları, ergeç sakalının tüyleri, frenk maydanozunun saçaklı ince yaprakları, filbaharın sarı saçları, süt beyaz kurçetelerinin mini mini çaprazları, civan perçeminin demet demet yaprakları, şahterenin pembeli karalı çiçekleriyle demet demet dağılmış sapları, asma filizleri, hanım ellerinin kıvrım kıvrım dalları, kısacası bütün bu temiz yaratıkların en perişan, en kırışık yanları, uçları mızrak gibi sivri, girintili, çıkıntılı, delik deşik yapraklar, ruhun derinliklerinde kıvrılıp büzülmüş arzular gibi iç içe geçmiş, birbirine karışmış filizler. Bu belagatla dolu, bu taşıp taşıp duran aşk senin bağrından açılmaya hazır tomurcuklarıyla yıldız yıldız yaseminlerin üstünde alevlerini dolaştırarak, polenin durmak bilmez yağmuruna, binlerce parıltılı parçacığında gün ışığını yansıtarak başını kelebekler gibi uçan güzel buluta kaldırmış muhteşem bir haşhaş. kokulu yoncada gizli aşk ve şehvet tutkusuyla sarhoş olmuş hangi kadın bu kabulcü düşünceler lüksünü, bastırılamayan hareketlerle örselenen bu beyaz sevgiyi ve gem vurulan yorulmak bilmez aşkın yüzlerce, yüzlerce defa tekrarlanan savaşlarında bir türlü verilmeyen bir mutluluğu isteyen o kızıl arzuyu hangi kadın anlamaz? İnce ayrıntılarını, zarif tezatlarını, arabesklerini göstermek amacıyla duygulanan kraliçe, daha fazla açılmış ve bir damla gözyaşının aktığı bir çiçek görsün diye bu sözlerin pencereden sizin ışık altında söylendiğini düşünün. Öyle ki o zaman kraliçe kendini hemen bırakıverecek bir duruma gelir ve onu uçurumun kenarından kurtarmak için ya bir melek ya da bir çocuk sesi gerekir. Nelerdi Tanrı'ya sunduğumuz şeyler? Kokular, ışık ve türküler, yani varlığımızın en temiz ifadeleri. Öyle diyelim. Tanrı'ya sunulmuş her şey, gizli hazları, açığa vurulmamış umutları ve Meryem'in oğulları gibi sıcak bir gecede sönüp giden hayalleri okşayarak kalbe boyuna ezgilerini söyleyen bu pırıl pırıl çiçek şiirinde sunulmamış mıydı? Sevilen kimseyi seyretmekle derinlerine inilmiş biçimlere, haz dolu bakışlarla bakmaktan allak bullak olan tabiatlarımızı aldatma konusunda bu zararsız zevklerin büyük yardımı oldu bize. Onun için ne gibi bir anlam taşıyordu bunlar? Pek bir şey diyemeyeceğim ama benim için barajlarda hapsedilmiş suların sızdığı ve çok kez zorunluluğun da payını ayırmak suretiyle büyük felaketleri önleyen çatlaklar gibi bir şeydi bunlar. Böyle bir yoksulluk insana ölümcül bezginlikler verir, gökten serpilen ve yolcuyu dondan büyük sahraya kadar umutlar içinde tutan tanelerle önlersiniz bu bezginliklerin getireceği yıkıntıları. Bu arada Henriette'nin yaptığım çiçek demetleri arasında kolları sarkmış, düşüncelerle göğsü şişiren, anlı canlandıran, dalga dalga geri köpük köpük fışkıran, insana tehdit eden ve asabi bir yorgunluk içine atan bir takım hayallere dalıp dalıp gittiğini gördüm. O zamandan beri kimse için çiçek demetleri yapmadım. Çiçeklerin aracılığıyla aramızda bu dili icat ettikten sonra efendisini aldatan kölenin duyduğu memnuniyete benzer bir memnuniyet duymuştuk ikimiz de. O ayın geri kalan günlerinde bahçelerde koşarken bazı bazı onun cama dayanmış yüzünü görüyordum. Ama az sonra içeri girince bakıyordum ki gergefinin başına oturmuş iş işliyor. Hiç konuşmadan kararlaştırılmış olan saatte gidememişsem, beyaz bedeniyle taraçada dolaştığını fark ederim. Onu böyle taraçada beni bekler durumda yakaladığım zaman şöyle derdi. Sizi karşılayayım dedim. İnsanın son çocuğunu biraz şımartması gerekiyor, öyle değil mi? Kont'la yaptığımız o belalı tavla partilerinin ardı kesilmişti. Elde ettiği yeni haklar ve kazançlar onu bir sürü yere getirmek, keşifler, araştırmalar yapmak, tarlaların çevrelerini çevirip ölçtürmek gibi işlerle uğraşmak zorunda bırakmıştı. Verilecek bir takım emirler, karısıyla birlikte kararlaştırdıkları ve yerine getirilmesi gereken bir takım denetleme işlemleri vardı. Birçok kere çocukları da alıp Kontes'le beraber yeni topraklarında ziyaret ettik onu. Çocuklar yol boyunca böceklerin, lükenlerin, kılıf kanatların peşinde koşuyor, demetler yapıyor ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse çiçek destekliyorlardı. Sevdiğin kadınla dolaşıyorsun, ona kolunu veriyorsun, ona gideceği yolu sen seçiyorsun. Ne büyük bir sevinçtir bu. Bir ömrü doldurmaya yeten ne sınırsız sevinçtir. Böyle zamanlarda nasıl da büyük bir güvenle konuşur insan. İkimiz yan yana gidiyor, sonra generalle birlikte, keyifli zamanlarında aramızda general derdi konta şaka yollu bir ağızla, bu iki türlü gidiş gelişler, sırrını yalnız birleşmeleri engellerle kesilmiş kalplerin bilebileceği tezatlarla çeşitlendiriyordu mutluluğumuzu. Dönüşte bu mutluluklar bir bakışla, bir el sıkışla, kaygılarla anlamını buluyordu. Ama gidiş sırasında bunca serbest olan konuşmalarımız dönüşte muammalı bir hale giriyordu. Bazen oldukça uzun bir süre susuyor, sonra birimizden birimiz dolambaçlı sorulara bir cevap buluyor ya da bir tartışmayı dilimizin elverişli formülleri içinde ve özellikle kadınlara özgü o esrarlı buluşlarla sürdürüyordu. Ruhların kalabalıklardan koptuğu toplumun bayağı yasalarına yan çizerek birleştikleri bir evrende yaşıyormuş gibi böyle anlaşmanın tadını almamış bir kimse var mıdır acaba? Bir gün nelerden konuştuğumuzu soran kocasına Henriette iki türlü yorumlanabilecek bir cümleyle karşılık verip de Kont bununla tatmin olunca çılgın bir umut belirdi şuramda. Ama az sonra hemen silindi bu umut. Bu masum takılma Madeleine'i eğlendirmişti. Ama annesinin birdenbire kıpkırmızı kesildiğini fark ettim. Yüzüme öyle bir bakış fırlattı ki vaktiyle elini benden nasıl çekerek öpmeme engel olduysa aynı şekilde ruhunu da çekerek kocasına bağlı bir kadın olarak kalabileceğini okudum gözlerinde. Ama tamamıyla manevi bir nitelik taşıyan birliğimiz öyle çekici bir güç taşıyordu ki ertesi gün yeniden başladık. Böyle hep yeniden doğan mutluluklar içinde saatler, günler, haftalar geçip gidiyordu. Bağ bozumu günleri geldi. Türen'de gerçek bir bayram anlamı taşır bağ bozumu. Harman zamanındaki yakıcılığını kaybeder güneş, samyelinden de, sıcaktan da, yorgunluktan da korkmadan vaktinizi kırda geçirebilirsiniz. Bağda üzüm toplamak, tarlada ekim biçmekten daha kolaydır. Bütün meyveler olmuştur bu dönemde. Harmanlar kaldırıldığı için ekmeğin fiyatı da düşmüştür. Bir bolluğa, bir mutluluğa kavuşmuştur hayat. Nihayet emek kadar parayı da gerektiren tarım işlerinin uyandırdığı kaygılar da dop dolu ambarın dolmak üzere olan kilerin karşısında silinip gider. İşte bu yüzden bağ bozumu ekilerek, biçilerek elde edilmiş şölenin neşeli bir çerezi gibidir. Sonbaharları nefis olan Türen'de gökyüzü sürekli olarak gülümser insanlara. Bu konuksever belde de bağ işçilerine evde yemek verilir. Bu yemekler bu yoksul ve zavallı insanların bir yıl içinde aldıkları tek kuvvetli ve iyi yapılmış besin olmaktadır. Bu yüzden bazı ailelerde çocukların yıl dönümü şenliklerine nasıl önem verilirse onlar da öyle büyük bir haz içinde beklerler bu sofraları. Hep birden sahipleri cömert olan evlere üşüşürler. Evler insanlarla ve azıklarla dolup taşar. Şaraphaneler sürekli olarak açık bulundurulur. Fıçı yapan bu işçilerin güleç kızları taşıyan arabaların bütün bir yılın en dolgun ücretlerini aldıkları için rastgele türkü söyleyen kimselerin varlığıyla her şey canlanır, hareketlenir. Bu canlanmanın, bu neşenin bir başka nedeni daha vardır. İnsanlar arasındaki sınıf ve mevki farkları ortadan kalkmıştır. Kadınlar, çocuklar, efendiler ve uşaklar herkes katılmaktadır bu tanrısal bağ bozumuna.